Ayrım 10.
İçini ispirto ile yakıp kömür etti. Ama insan bir tanıdığın ölmek üzere olduğunu görünce ne de olsa tasa ediyor. Bir taraftan eşyayı toplayıp kutuya yerleştirirken bir taraftan da hekimin müşterileri hakkında nutka girişmişti. Pencerelere bakıp somurtarak, "Bütün bu hastalıklar hep havalardan değil mi?" dedi. "Doğrusu ben de kendimi pek iyi hissetmiyorum. Sırtımda bir ağrı var. Bugünlerde gelip beyefendiye bir göstermek istiyorum. Müsaadenizle Madame Bovary, bir emriniz olursa minnettar edersiniz." Kapıyı yavaşça kapattı. Emma yemeğini tepsiyle odasına getirtip ocak başına oturdu. Karnın doyurması hayli uzun sürdü. Her şeyi beğendi. Hamaylılar hatırına geldikçe, "Doğrusu almadığıma çok iyi ettim," diyordu. Merdivenlerden bir ayak sesi işitti. Leon geliyordu. Hemen kalktı. Kenara bastırılmak üzere konsolun üzerine konulmuş toz bezleri vardı. En üsttekini alıp oturdu. Leon göründüğü vakit Emma çok meşgul gözüküyordu. Konuşmaları hiç de hararetli olmadı. Madame Bovary ikide bir susuveriyor, Leon da ne diyeceğini pek bilemiyordu. Leon şöminenin yanında alçak bir iskemleye oturmuş, parmakları arasında fil dişi kutuyu çeviriyor, Emma da ya dikiyor veyahut bezin kenarını kırıp tırnağıyla bastırıyordu. Bir şey söylemiyordu. Leon da onun konuşmasına ne olduğu gibi sükutuna da vurgun susuyordu. Kadın içinden "Zavallı çocuk," diyor, delikanlı da "Acaba neyimi beğenmiyor?" diye düşünüyordu. Nihayet Leon o günlerde noterliğin bir işi için Rouen'e gideceğini söyledi. "Sizin nota aboneniz bitti. Onu da yenileyeyim mi?" "Hayır." "Neden?" "Çünkü..." Dudaklarını ısırdı ve iğnenin ucundaki gri treyi yavaş yavaş çekti. Bu dikiş işi Leon'u sinirlendiriyordu. Emma'nın parmak uçları zedelenir gibi oluyordu. Delikanlının aklına zarif bir kompliman geldi ama cesaret edip söyleyemedi. "Neden?" dedi. "Bırakıyor musunuz?" Emma birden anlamayıp sordu. "Neyi?" "Ha, müziği değil mi? Ne yapalım, öyle olacak. Ev işleriyle uğraşmak, kocama bakmak lazım. Daha birçok şeyler var. Bunların hepsi müzikten önce düşünülecek vazifeler." Saate baktı. Charles geç kalmıştı. Emma onu merak eder gibi gözüküp 2-3 defa tekrar etti. "Çok, çok iyi bir adamdır." Katibin Monsieur Bovary'e saygısı vardı. Fakat ona böyle bir sevgi gösterilmesi hoşa gitmeyen bir hayret uyandırdı üzerinde. Ama yine de onu övmekte devam etti. "Zaten," dedi, "herkes kendisini övüyor. Özellikle eczacı." Emma tekrar etti. "Doğrusu çok temiz kalpli insandır." Katip de karşılık verdi. "Elbette." Sonra Madame Homais'ten konuşmaya başladı. Çoğu zaman onun sözü açılınca kılığıyla alay ederlerdi. Emma, Leon'un sözünü keserek, "Ne çıkar?" dedi. "Ailesine düşkün bir kadın tuvalet düşünmez ki." Yine sustu. Ertesi günlerde hep böyle geçti. Emma'nın sözleri, hali, tavrı, her şey değişti. Ev işlerine daha büyük bir ilgi göstermeye, kiliseye muntazaman gitmeye ve hizmetçisine daha sert davranmaya başladı. Berthe'yi süt neden aldı. Eve misafir gelince Felici de çocuğu getirir. Madame Bovary de onu soyup vücudunu gösterirdi. Çocuklara bayıldığını iddia ediyordu. Çocuk onun tesellisi, gönlünün eğlencesi, delice ihtirasıydı. Onu severken heyecana gelip Notre Dame'daki Paris'teki saç eşli hatırlatacak ateşli sözler söylerdi. Ama Yonville'de Hugo'nun romanını okumuş yoktu ki saçeti hatırlasın. Charles eve dönünce terliklerini ısınsın diye ocak başına konmuş bulurdu. Artık yeleklerinin astarı, gömleklerinin düğmesi eksik olmuyor, pamuklu gecelik takkeleri bile dolaba kat kat istif ediliyordu. Emma'nın eskisi gibi onun bahçede gezme teklifine yüzünü ekşittiği olmuyordu. Hiç sesini çıkarmadan boyun eğdiği emirlerini anlamamakla beraber onun her dediğine razı oluyordu. Leon yemekten sonra Charles'ın iki eli göbeğinde, iki ayağı ızgaralara dayalı, yanağı hazmın verdiği hararetle kızarmış, gözleri saadetle nemli ateş başına kurulduğunu, çocuğun yerde kilim üzerinde yuvarlandığını, o ince belli kadının da koltuğun arkalı üzerinden eğilip kocasını alnından öptüğünü görünce içinden "Ne delilik," derdi. "Ona erişmek için ne yapsam ki?" Böylece Leon, Emma'nın o kadar namuslu ve öyle elde edilmez bir kadın olduğuna inandı ki kalbinden en küçük ümidi bile uzaklaştırdı. Fakat bu feragatiyle Emma'yı görülmedik bir mertebeye yükseltmiş oluyordu. Onu gözünde kendisinin bir faydası dokunmayacak olan bütün cismani güzelliklerden ayırdı. Emma onun kalbine daima yükseliyor ve sanki tanrılaşacak, uçup o kalpten ayrılıverilecek gibi oluyordu. Bu hayatla ilişiği olmayan ve ender oldukları için çiçek gibi bakıp yetiştirdiğimiz saf hislerden biridir. Ona kavuşmanın vereceği zevk, onu kaybetmekten meydana gelecek acının yanında hiç kalır. Emma zayıfladı, benzi soldu, yüzü uzadı. Siyah saçları, iri gözleri, düz burnu, bir kuşunkini andıran yürüyüşü ve şimdi daimi olan sessizliğiyle o kadında Hayatı ancak belli belirsiz dokunarak geçer gibi, alnında ulvi bir kaderin yazısını taşıyormuşçasına bir hal yok muydu? Gayetle mahzun ve gayetle sakin, hem son derece halim hem de son derece çekingen, öyle ki insan kiliselerde çiçeklerin mermer soğukluğuna karışan kokusu ile titrediği gibi, onun yanında da sanki donduran bir büyüye kapılıyordu. Onun cazibesinden yalnız Leon değil, başkaları da kurtulamıyordu. Eczacı bile, cidden yüksek bir kadın diyordu. Bir kaza merkeze de gitse yaraşır. Burjuva kadınları onun ev idaresine, hastalar nezaketine, fakirler de insaniyetine hayran oluyorlardı. Fakat onun için hırs, öfke ve kin kemiriyordu. O düz kırmalı fistanın altında huzurunu kaybetmiş bir kalp gizliydi. O pek hafif dudakları, gönlün ıstırabını anlatamıyordu. Emma Leon'a aşıktı. Yalnızlığı araması da onu düşünüp haz duymak içindi. Onun kendisini görmek, hayalin verdiği zevki bozuyordu. Leon'un ayak seslerini duyunca yüreği çarpar, sonra karşısına çıkınca heyecanı geçip en sonunda hüzne dönen bir büyük hayretten başka bir şey duymazdı. Leon, Emma'nın evinden üzgün çıktığı günler, kadının da onu bir an daha sokakta görmek için arkası sıra yerinden kalkıverdiğini bilmezdi. Emma onun işlerini merak eder, halini yüzünden okumaya çalışırdı. Gidip onun odasını görmeye bir bahane bulmak için bütün bir hikaye uydururdu. Eczacının karısını onunla bir çatı altında yattığı için mutlu sayıyordu. Altın Aslan Oteli'nin güvercinleri pembe ayaklarını, beyaz kanatlarını oluklara sokup ıslatmak için nasıl eve gidiyorlarsa, Emma'nın düşünceleri de hep o evin içinde dolaşıyordu. Fakat Emma aşkını ne kadar kuvvetli hissederse onu belli etmemek, azaltmak için o kadar şiddetle kalbinin derinliklerine atıyordu. Leon'un fark etmesini ister, bunu kolaylaştıracak rastlantılar, felaketler hayal ederdi. Emma'yı tutan hiç şüphesiz ki ya tembelliği, ya korkusu, biraz da utancıydı. Bazen düşünüyor, Leon'u kendinden pek uzaklaştırmış olduğunu, artık vaktin geçip hiçbir ümit kalmadığını sanıyordu. Böylece bir fedakarlık etmiş olduğuna kâniydi ama ben iffetli bir kadınım diyebilmenin, ayna karşısında boynu bükük tavırlar takınmanın verdiği gurur ve zevkle biraz teselli buluyordu. Vücudu saran istekler, para hırsı, sevda çekmenin verdiği hüzün kaynaşıp tek bir gönül acısı oluverdi. Emma bu düşünceden silkinmeye bakacağı yerde ona sımsıkı sarılıyor, ızdırabı özlüyor, her şeyi buna fırsat biliyordu. Sofraya getirilen yemekte bir kusur gördü veya bir kapıyı yarı açık buldu mu sinirlerini verir, alamadığı kadifeyi, eremediği saadeti, hülyalarının pek yüksek, evinin çok dar olduğunu düşünüp inlerdi. Onu çileden çıkaran şey, çektiği işkenceyi Charles'ın fark bile etmemesiydi. Emma'nın nazarında Charles'ın, karısını mesut ettiği sanması budalaca bir hareket, bu düşünmeyle gösterdiği güvende adeta nankörlüktü. O adam için mi böyle uslu oturuyordu? Halbuki her saadete engel olan o değil miydi? Her sefalet onun yüzünden çıkmıyor muydu? Emma'yı her yanından kıskıvrak bağlayan karma karışık kayışın sivri toka dilli o değil miydi? İşte böylece Emma, türlü sıkıntılarının neticesi olan kinini hep kocasının üzerine yükledi. Bu kini azaltmak için harcadığı her emek, bilakis bunu çoğaltmaktan başka bir şeye yaramıyordu. Çünkü boşa giden bu zahmet de, öbür üzüntü sebeplerine katılarak ayrılığın genişlemesine hizmet ediyordu. Kendi için duyduğu şefkat, içinde isyan duyguları uyandırıyordu. Evinde hayatın bayağılığı onu lüks fantazileri, kocasından gördüğü muhabbet günahkarca arzulara sevk ediyordu. Charles'dan nefrete, intikam almaya daha ziyade hak kazanmak için, ah bana bir el kaldırsa dediği olurdu. Aklına gelen yürek parçalayıcı ihtimallere bazen kendi de şaşıyordu. Onları düşünmek, yine de güler yüz göstermeye, kendi ağzıyla mutlu olduğunu iddiaya, bahtiyarmış gibi gözükmeye, herkesi buna kandırmaya mecbur olmak. Ama bu iki yüzlülükten kendi de tiksiniyordu. Bazı günler Leon'la beraber ta uzaklarda bir yere kaçıp da talihi bir daha denemek arzuları duyardı ama ruhunda hemen ne olduğu bilinmez, karanlıklarla kaplı bir uçurum açılıverirdi. Kendi kendine, zaten derdi, artık beni sevmiyor ki, benim halim neye varacak, ben kimden bir yardım, bir teselli umayım. Kim benim derdime derman olur? Adeta soluğu kesilir, perişan, yıllıvermiş gibi oturur, sessiz hıçkırır, gözyaşları dökerdi. Onun bu buhran anlarında içeri giren hizmetçi, beyefendiye niçin söylemiyorsunuz diye sorardı. Emma, bir şey değil derdi. Hep sinirden geliyor, sakın beye söyleyeyim deme. Sonra üzülür. Felice de, peki hanımcığım derdi. Polette balıkçılık eden Guerin, babanın bir kızı vardı. Adına La Guerin derdik. Ben buraya gelmeden önce Dieppe'deydim. Orada tanıdım. Siz de tıpkı onun gibisiniz. Öyle içli, öyle içliydi ki evin eşiğinde dikilip durduğunu görenler, kapının önünde asılmış bir kefen sanırlardı. Derdini sorsanız, sanki kafasının içini sis kaplamış gibi bir şeymiş, ne hekimlerin ilacı kâr ettiği ne de papazın duası. Derdi pek fazlalaştı mı bir başına deniz kenarına giderdi. Gümrük memuru kola çıkınca onu taşların üzerinde bulurmuş. Kız oraya yüzü koyun yatar, ağlarmış. Kocaya vardıktan sonra geçmiş diyorlar. Emma, ama derdi, ben bu derde kocaya vardıktan sonra tutuldum. Bir akşam açık pencerenin kenarına oturmuş, zangoç Lesti Buduhan'ın şimşirleri budamasını seyrederek dalmıştı. Birdenbire Angelus çalındığını duydu. Nisan ayı yeni girmiş, çuha çiçekleri açmaya başlamıştı. Ilık bir rüzgar tarlaları okşayarak geçiyor, ağaçlarda sanki birer kadın olmuş, yağ eğlencelerine hazırlık için kendilerine çeki düzen veriyordu. Kameriye'nin çubukları arasından ve ondan öte bütün civara bakınca, ırmağın, çayırda akıp otların üzerinde girintili çıkıntılı, başıboş hatlar çizdiği görülüyordu. Akşam buharı kavakların arasından geçiyor, her birini sanki dallarına takılıvermiş bir bürümcükten daha soluk, daha şeffaf, lacivert bir gölgeye bürüyordu. Uzakta inekler yürüyordu ama ayak sesleri de böğürmeleri de işitilmiyordu. Çan da hala durmamış, havalarda huzur içindeki iniltisine devam ediyordu. Bu bir durup yine başlayan sesi duyunca taze kadın çocukluk ve okul zillerinin hatırasına kapıldı. Mihrabın üzerinde çiçek dolu saksılardan, küçük küçük sütunlu kuddas sandukasından daha yüksek uzun şamdanlar gözünün önüne geldi. Sıra sıra dizilmiş beyaz duvaklı kızlar, ortasında da duvar ahlesine eğilmiş rahibelerin sert kara başlıkları. Ah, Emma yine onların arasına karışıp kaybolabilseydi. Pazar günleri ayin esnasında başını kaldırınca, Uhur'un dalga dalga yükselip dönen mavimtırak dumanı içinde Meryem Ana'nın tatlı yüzünü görürdü. İçine bir gariplik çöktü. Kendini kasırgaya kapılmış bir kuş tüyü gibi kimsesiz, takatsiz hissediyordu. Böylece kendi de pek farkına varmadan kilisenin yolunu tuttu. Ruhunu eğebileceği, bütün hayatı silip unutturacak herhangi bir ibadete hazırdı. Köyün meydanında kiliseden dönen Lesti bu duaya rast geldi. Zangoç, günün hiçbir saatini kaybetmemek için başladığı işi bırakıp bir ikincisini de seyirtmeyi, sonra yine birincisine dönmeyi tercih ederdi. Öyle ki Angelus'u ne zaman işine gelirse o zaman çalardı. Zaten vaktinden önce çalmanın köyün çocuklarına din dersinin saatini haber vermek gibi bir faydası da vardı. Çocukların birkaçı gelmiş, mezarlığın taşları üzerinde bilye oynuyorlardı. Birkaçı da duvara çıkıp ata biner gibi oturmuş, bacaklarını sallıyor, son kabirlerle duvar arasında yetişmiş iri ısırganları çarıkları ile biçiyorlardı. Mezarlıkta yalnız orada yeşillik vardı. Üst tarafı hep taş dolu ve kilisenin süpürgesi bulunmasına rağmen daima ince bir tozla kaplıydı. Ayaklarına kalçınlar giymiş çocuklar orada, sanki sırf kendileri için döşenilmiş bir parke üzerinde gibi koşuyor, bağrışmaları da çanın uğultusu arasından duyuluyordu. Ta kulenin tepesinden sarkıp bir ucu yerde sürünen kalın halatın titreşimi hafifledikçe uğultu da kesiliyordu. Kırlangıçlar hafif hafif bağırışarak geçiyor, kanatlarıyla havayı bıçak gibi kesiyor ve hemen duvarın kırmızılı kiremitli çıkıntısı altındaki sarı yuvalarına giriyorlardı. Kilisenin ta dibinde bir lamba, yani tavana asılmış bir şişe içinde ufacık fitilli bir kandil yanıyordu. Bunun ışığı uzaktan yağın üzerinde titreyen beyazımtırak bir lekeye benziyordu. Kilisenin ön tarafını kaplayan uzun bir güneş ışını aşağı tarafların köşelerini büsbütün karartıyordu. Çocuklardan biri çok geniş bir delik içinde duran turnikeyi sarsıp oynuyordu. Madame Bovary ona, ''Papaz nerede?'' diye sordu. Çocuk, ''Şimdi gelir.'' dedi. Çok geçmedi, papazın evinin kapısının gıcırdadığı duyuldu ve rahip burnusiyen gözüktü. Çocuklar çil yavrusu gibi kaçıp kiliseye girdiler. Papaz ağzının içinden, ''Bu yumurcaklar işte hep böyle.'' diye söylendi. Ayağı bir din dersi kitabına çarpmıştı, eğilip kaldırdı ve ''Günah nedir bilmezler ki?'' dedi. Fakat Madame Bovary'i görür görmez, ''Affedersiniz.'' dedi. ''Birden tanıyamamıştım da.'' Din dersi kitabını cebine sokup durdu. Sakristinin ağır anahtarını hala iki parmağı arasında sallıyordu. Batan güneşin ışığı tam yüzüne vurmuş, dirsekleri parlak, eteği didiklenmiş yün cübbeye soluk bir renk veriyordu. Geniş göğsünde küçük düğmeler boyunca giden yağ ve tütün lekeleri, katmer katmer kırmızı gerdanın yayıldığı beyaz yakadan uzaklaştıkça daha sıklaşıyordu. Derisindeki sarı deri beneklerde, kırçıl sakalın sert kılları arasında karışıp kayboluyordu. Akşam yemeğini yeni yemiş, soluyordu. ''Nasılsınız? İyisiniz inşallah.'' diye sordu. Emma, ''Hiç iyi değilim.'' dedi. ''Izdırap içindeyim.'' Papaz, ''Ben de öyle.'' dedi. ''Ne yapalım? İlk sıcaklar bastı mı insana bir gevşekliktir çöküyor. Ama Saint Paul'ün buyurduğu gibi, Hepimiz dünyaya ıstırap çekmeye geldik. Sizin rahatsızlığınıza Monsieur Bovary ne diyor? Emma küçümseyen bir hareketle, o ne diyecek ki? Dedi. Adamcağız şaşkın şaşkın sordu. Size bir ilaç yazmıyor mu? Emma, bana lazım olan dedi, dünya ilaçları değil ki. Fakat papaz ikide bir kiliseye, diz çökmüş çocuklarının birbirine omuz vurup iskambilden askerler gibi devrilmelerine bakıyordu. Emma, size sormak istiyordum diye söze başladı. Papaz öfkeli bir sesle bağırdı. Hele bir geleyim de, Ribude, bak kulakların ne oluyor. Seni haylaz seni. Sonra Emma'ya dönüp anlattı. Bizim Dülger Bude'nin oğlu. Anasının babasının hali vakti yerinde, ne yaparsa ses çıkarmıyorlar. Ama istese çabuk öğrenecek. Çok akıllı şey. Ben bazen şaka olsun diye ona, Ribude derim. Hani Marome yolundaki tepe yok mu? İşte onun gibi. Hatta Mor Ribude derim. Hoş değil mi? Mor Ribude. Mor Ribude. Geçen gün bunu psikopat efendimize de anlattım. Güldüler. Gülmek lütfunda bulundular. Monsieur Bovary nasıl? Emma duymamış gibiydi. Papaz devam etti. Hiç şüphesiz daima meşgul değil mi? Onunla ben, muhakkak ki bu kasabanın en çok iki işi olan iki adamıyız. Kaba bir gülümsemeyle ilave etti. Ama o vücutların hekimi, ben ruhların hekimiyim. Emma papaza yalvaran gözlerle baktı. Evet dedi. Siz her derde dermansınız. O bahsi hiç açmayın Madame Bovary. Daha bu sabah beni ta Badioville'e götürdüler. Bir ineğin karnı şişmiş, sahibi işin içinde büyü var diyor. Bilmem nedendir, inekleri hep birer birer. Bir dakika müsaade buyurun. Hey, Longumer, Bode, siz daha rahat durmayacak mısınız? Bir sıçrayışta kiliseye daldı. Çocuklar o sırada ilahicilere mahsus rahlenin etrafına toplanmış, sıralara tırmanıyor, dua kitabını karıştırıyordu. Bazıları da ayaklarının ucuna basarak günah çıkarma odasına kadar sokudukları oluyordu. Fakat papaz birdenbire yetişip şamarları savurmaya başladı. Yakalarından tutup havaya kaldırıyor, sanki onlar birer ağaçmış da kilisenin taşlarına dikmek istiyormuş gibi hızla yere kakıyor, iki düz üstü oturtuyordu. Emma'nın yanına dönünce alaca enfiye mendilini boylu boyunca açtı. Bir köşesini dişleri arasına sıkıştırdı ve doğrusu dedi, çiftçilerin hali acınacak şey. Emma, acınacak daha neler var dedi. Elbette, mesela şehirdeki işçiler. Onları demek istemedim. Affedersiniz ama onların içinde de ne namuslu, ne erdemli aile kadınları var. Evliya gibi, melek gibi kadınlar. Ama ekmek bulamadıkları gün oluyor. Ama papaz efendi, Emma söz söylerken ağzının iki köşesi büzülüyordu. Öyleleri de var ki ekmek buluyor da, kışın ateş bulamıyor diyeceksiniz değil mi? Ondan ne çıkar? Nasıl ne çıkar? İnsanın karnı tok, sırtı pek olunca, bana öyle geliyor ki bir insana başlıca lazım olan şeyler, Emma, hay Allah'ım, hay Allah'ım diye içini çekiyordu. Papaz merak etmiş gibi ilerleyerek, neniz var dedi, bir sıkıntı mı geldi? Hiç şüphesiz hazım zamanınız olacak. Hemen eve gidip bir fincan çay için Madame Bovary, içinde ham şeker eritilmiş soğuk su da çok iyidir. Niçin? Emma'da rüyasından uyanmış bir insan hali vardı. Demin elinizle alnınızı ovuşturdunuz da gözleriniz karardı sandım. Sonra kadının biraz evvelki sözlerini hatırlayıp, bana bir şeyden bahsediyordunuz değil mi dedi. Neydi? Pek hatırlamıyorum. Emma, hiçbir şeyden bahsedecek değildim diye tekrar etti. Etrafta gezdirdiği gözleri yavaş yavaş eğilip o cübbeli ihtiyara dikildi. Karşı karşıya durmuşlar, birbirlerine bir şey söylemeden bakıyorlardı. Nihayet papaz, kusura bakmayın Madame Bovary dedi. Çünkü vazife her şeyden öncedir. Çocuklara derslerini verip hepsini evlerine göndermek lazım. Yakında premier komünyonlar başlayacak. Bu gidişle korkarım ki çocukları iyice hazırlayamayacağız. Bunun için asensiyon yoğurtusundan sonra her çarşamba dersi bir saat uzatacağım. Zavallı yavrucaklar. Onları Tanrı yoluna ne kadar erken sokarsak o kadar iyi olur. Zaten Tanrı da mübarek olduğunu elçi edip bize öyle buyurmuş. Güle güle madam. Böyle benden de çok selam edersiniz. Kiliseye girdi ve eşikten ayağını atar atmaz hemen bir kere diz çöktü. Emma onun başı biraz omzu üzerine eğilmiş, yarı açık elleri yanlarına sarkmış, ağır ağır yürüyerek iki sıra beyaz rahleler arasında kaybolmasına baktı. Sonra bir mil üzerine konup vaziyeti değiştirilen bir heykel halinde, kalıp gibi topukları üzerinde döndü, evinin yolunu tuttu. Fakat papazın kalın sesi, çocukların ince sesi hala kulağına geliyor, onun arkasından devam ediyordu. Siz Hristiyan mısınız? Evet Hristiyanım. Hristiyan kime derler? Hristiyan vaftiz olduktan sonra... Emma merdivenin basamaklarını trabzana tutunarak çıktı. Odasına varınca da kendini bir koltuğa attı. Camlardan süzülen beyaz mızrak ışık dalga dalga dökülüyordu. Yerli yerinde duran eşyayı sanki her zamankinden fazla bir hareketsizlik kavramış, etrafını gölge karanlık bir okyanus gibi çevirmişti. Ocak sönmüş, saat hala işliyordu. Emma, kendi içinde bu kadar çöküntüler varken, eşyada görünen bu durgunluğa adeta şaşar gibi bakıyordu. Fakat küçük Berthe, ayağında yün örgüsü patikleri, pencereyle dikiş masasının arasına durmuş, sendeliye sendeliye annesinin yanına gelmek, onun önlüğündeki kurdelelerin ucunu yakalamak istiyordu. Kadın onu eliyle savarak, "Rahat bırak," dedi. Kız biraz sonra yine gelip dizlerine daha ziyade sokuldu. Dirseklerine dayandı, iri mavi gözünü annesine dikti. Dudağından aşağı önlüğün ipek kumaşına doğru iplik gibi salya akıtıyordu. Kadın büsbütün sinirlendi. "Rahat bırak," diye tekrar etti. Çocuk onun bakışından korkup bağırmaya başladı. Emma onu dirseğiyle iterek, "Sana rahat bırak diyorum," dedi. Berthe konsolun önüne doğru yuvarlanıp başını bakır topuza çarptı. Yanağını kesti, kan aktı. Madame Bovary onu kaldırmak için hemen koştu. Aceleyle zilin ipini kopardı. Hizmetçiyi var kuvvetiyle çağırdı. Tam dövülmeye başlayacağı sırada içeri kocası girdi. Yemek vakti olmuştu. Charles işten dönüyordu. Emma durgun bir tavırla, "Bak kocacığım," dedi. "Çocuk oynarken yere düşüp yüzünü kan attı." Charles, "Merak edilecek bir şey yok. Yara önemli değil," deyip talyon yakısı almaya gitti. Madame Bovary sofraya inmedi. Çocuğunu bir başına beklemek istediğini söyledi. Onun uyumasını seyrederken içinde kalan merak da yavaş yavaş yok oldu. Bu kadar küçük bir şey için telaş etmekle budalalık ettiğine, fazla merhamet göstermiş olduğuna kanaat getirdi. Berthe'nin hıçkırması artık kesilmişti. Şimdi nefesi pamuk battaniyeyi belli belirsiz kımıldatıyordu. Yarı aralık kirpikleri altından bir çift fersiz, çukur göz bebeği görünen göz kapaklarının yanında iri iri yaşlar durup kurumuştu. Yanağına yapıştırılan yakı derisinin yana doğru gelmişti. Emma içinden, "Tuhaf şey," dedi. "Bu kız ne kadar da çirkin." Yakıdan kalanı yemekten sonra eczaneye geri vermeye giden Charles, saat 11'de eve dönünce karısını beşiğin başında buldu.